Ayrım 53.
Dipnot, Rusya'nın dış siyaset arşivinden. Frunze'nin Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili belgeler ilk defa Mejdinordnaya Zhin dergisinin 1960 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Rus elçiliği basın servisi haber bülteninden alınmıştır. Frunze'nin öğrendikleri ve kendi gözlemleri gerçeğe %100 uygundu. Cepheler yiyecek, araç ve cephane yollamakta çekilen sıkıntı bir yana, askerlik şubelerince silah altına alınan erlerin cephelere gönderilmesinde bile birçok güçlükler vardı. Cephelerin ihtiyaçlarını karşılamak çabası yüzünden askerlik şubelerine asker toplama ve yollama işleri için para verilemiyordu. Toplanan askerler barındırılamıyor, doyurulamıyor, giydirilemiyor ve en uzak yerlere gidecek askerler bile yaya olarak yola çıkarılıyordu. Bu sebeplerle cephelere giden askerler yollarda açlıktan ve soğuktan hastalanıyor, içlerinde ölenler oluyordu. Toplanan askerin hemen hemen yarısı hastanelere dökülmekteydi. Bakımsızlığa örnek olarak diyebiliriz ki 12. Kolordu Konya'da hastanelerinde yatanların %80'i zatüreyi idi. Cephe gerilerinde ölen cephede ölenlerden çok fazlaydı. Genelkurmay Sağlık Dairesi raporlarına göre hastanelere yatırılan hasta sayısı 1921 yılında 151.783, 1922 yılında ise 274.988 kişidir. Dipnot, 1922 yılında ordunun mevcudu arttığından 1921 yılına kıyasla hastanelere yatanlar da artmıştır. Tifo, tifüs, dizanteri, zatüreye, yılancık, nezleyi, müstevliye hastalıklarından binlerce kişi ölmüştür. Ölüm olayı az olmakla beraber kaba kulak hastalığı da çok yaygındı. Muharebelerde yaralıların çok uzak yerlere taşınması gerekiyordu. Mesela 2. İnönü Muharebesi'nde Eskişehir'de çok sıkışıklık olduğundan yaralılar, kanı gibi en ilkel araçlar da kullanılarak Ankara'ya ve Konya'ya gönderilmiştir. Frunze'nin dönemle belirttiği gibi ulaştırma güçlü İstiklal Harbi'nin en büyük problemlerindendi. Demir yolu devrin tek makbul aracı olduğu halde Anadolu'da pek az demir yolu vardı ve bunların bir kısmı düşman tarafında kalmıştı. 2. İnönü Muharebesi sırasında tren Eskişehir'den Ankara'ya 14 saatte gittiği için ilgililer bu hızdan övünerek söz etmişlerdir. Çünkü normal olarak Eskişehir-Ankara yolu 22 saatte alınıyordu. 2. Doğu cephesinde hasım durumundaki devlet vardı, Ermenistan ve Gürcistan. Birinci Dünya Harbi sonunda kurulan bu devletler bir kısım Türk topraklarını işgal etmiş ve Kafkasya yolunu Türkiye'ye kapamış bulunuyorlardı. Başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletleri tarafından yaratılan bu küçük devletlerin iç durumları da karışıktı. Bolşevik Rusya'ya karşı tampon olarak düşünüldükleri halde Bolşeviklik akımı her iki devletin halkları arasında yayılmaya başlamıştı. Gürcistan tehlikeli sayılmadığından önce Ermenistan'a taarruz etmek harp stratejisinin bir gereğiydi. Fakat taarruz halinde Gürcistan'ın Türkiye aleyhinde müdahaleye kalkışması ihtimali ve Rusya'nın Ermeni meselesinden de tutumunun ne olacağı göz önünde bulundurulmalıydı. Rusya'nın Türk Milli Hareketi'ne karşı nasıl bir politika güdeceği de henüz kesinlikle belli olmamıştı. Moskova'da Rus yöneticileriyle görüşmeleri iyi gitmiyordu. Çiçer'in Türk heyetinden Ermenistan için Van ve Bitlis'ten toprak verilmesini istemişti. Daha sonra Lenin ile görüşen Türk delegeleri durumu kendisine anlattılar ve şu cevabı aldılar. Hata ettik, düzeltmeye çalışırız, biz düzeltmezsek siz yaparsınız. Dipnot, Yusuf Kemal Tengir Şenk ile 19-12-1959 günü yaptığımız görüşmelere ait notlardan. Durum böylece aydınlatıldıktan sonra bir ara Azerbaycan ile anlaşarak Ermenistan'a karşı müşterek bir taarruz yapılması imkanları araştırılmış ve bunun mümkün olmayacağı anlaşıldıktan sonra 1920 Eylül'ün sonlarında taarruz kararı verilmiştir. Kolay ve o derece karlı bir zaferle sonuçlanan bu taarruza Doğu cephesi kapanmış oluyordu. Dipnot, bu taarruz hakkındaki tafsilat kronolojik sıra bakımından birinci kitapta verilmiştir. Sayfa 361-365. Artık Doğu cephesinden batıya asker kaydırmak mümkündü. Nitekim 3, 11 ve 12. Kafkas tümenleri batı cephesine nakledilmişlerdir. Doğu batıya ayrıca çeşitli silah ve araç yardımı yapmıştır. 1920 Ekim'inde başlayan bu yardımın tutarı yaklaşık olarak şöyledir. 117 top, 244 makinalı tüfek, 12.000 tüfek, 14.000 süngü, 170.000 top mermisi, 32 milyon tüfek mermisi, 10.000 bomba, çok sayıda tahkimat aracı, eğer ve koşum takımları ve sağlık araçları. Dipnot, Albay Mehmet Arif, Anadolu İnkılabı, İkdam Matbaası, İstanbul 1924, sayfa 73. Bu silah ve cephanenin önemli bir kısmı Ermeni ordusundan ganimet olarak alınmıştı. Gürcistan ile silahlı bir çatışmaya girişilmemiştir. Bununla birlikte ufak tefek sınır olayları bazı Türk şehir ve kasabalarının Gürcüler tarafından işgal edilmiş bulunması ve Gürcü devletinin durumundaki bulanıklık Türkiye'ye huzursuzluk vermekteydi. Ermenistan'a yapılan taarruz sırasında Gürcistan tarafsız kalmıştı. İki devlet birbirine elçi de göndermişlerdi. Fakat misak-ı milli gerçekleştirilmeliydi. Bunun için Batum'un ve Gürcü işgalindeki diğer Türk şehir ve kasabalarının Türk sınırları için alınması gerekiyordu. Ankara, Kafkasya'daki olayları dikkatle izliyor ve Gürcistan ile harbe tutuşmadan sonuç almak istiyordu. Rusya, Kafkas devletlerini peyderpey bolçevikleştirmekteydi. Azerbaycan'da bu hareket tamamlanmış ve Türk ordusunun Ermenistan'ı yenmesinden sonra burada da Bolşevik hükümeti kurulmuştur. Ruslar şimdi Gürcistan'daki Menşevik hükümetini devirmek istiyorlardı. 11-12 Şubat 1921'de Kızıl Ordu Ermeni kuvvetleriyle birlikte Gürcistan'a taarruza başlamıştı. Gürcistan elçisi Medivani Ankara'ya henüz gelmişti. Türk hükümeti Rus-Gürcü harbinin başlamasından faydalanarak Gürcü elçisine 21 Şubat'ta bir nota verdi. Genelkurmay ise bir gün önce Doğu Ordusu Kumandanlığı'na yazdığı emirde Gürcüler Artvin ve Ardahan'ı barış yoluyla bırakmazlarsa askeri harekete girişilmesini bildirdi. Hariciye vekilinin notasında Türkiye'nin Gürcistan ile bir barış yapmak üzere günlerden beri göstermekte olduğu iyi niyetlere karşılık elçinin oyalama politikası güttüğünü nezaketle belirtiliyor ve 22 Şubat günü Ardahan ve Artvin terk edilmezse askeri tedbirlere başvurulacağı kesin bir şekilde hatırlatılıyordu. Gürcü hükümeti Rusya'nın taarruzuna uğradığından son derece sıkışık durumdaydı. Türkiye'ye olumlu cevap vermekten başka çare yoktu. Türk ordusu 24 Şubat'ta Ardahan'ı, 6 Mayıs'ta Artvin'i, 7 Mart'ta Ahıskayı, 11 Mart'ta Batum'u ve 14 Mart'ta Ahıl-Kelek'i işgal etti. Bu sırada Kızıl Ordu Gürcü ordusunu yenerek Tiflis'e girmiş ve Sovyet Gürcü hükümeti kurulmuştu. Fakat iki gün sonra 16 Mart 1921 Moskova'da Türk-Rus antlaşması imzalanacak ve Batum'un bırakılması zorunluluğu doğacaktı. 3. Türk-Fransız Harbi İstiklal Harbi'nin ikinci derecede bir cephesidir. Bu cephede büyük kuvvetler kullanılmamış ve askerlik bakımından fazla önemi olmayan çarpışmalar ile şehir muharebeleri cereyan etmiştir. Çok dağınık ve ayrıntılı olaylara sahne olan Güney Cephesi'nde harbin süresi de kısadır. Çarpışmalar Ocak 1920'de başlamış ve bir yıl kadar sürdükten sonra 1921 yılı Mart ayının ilk yarısında son bulmuştur. Halbuki harbe yol açan işgaller mütareke Mondros sonrasına rastlar ve hukuken harbin bitimi ise 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması'dır. Kendilerini Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçıları sayan üç büyük devletten ikisi İngiltere ve İtalya paylarını alırken Türkiye ile yeni bir silahlı çatışmaya girişmemek için son derece dikkatli davrandıkları halde Fransa'nın davranışı basiretsiz bir politikanın sonucudur. Fransa'nın düştüğü yanlışlık Suriye ile Anadolu'yu birbirine karıştırmasından ileri geliyordu. Ayrıca Fransa, Suriye mandasını ve Kilikya'yı elde bulundurmak ve Anadolu'da kendisine tanınan nüfus ve menfaat bölgesinden yararlanabilmek için çokça asker kullanmak zorunda kalacağını da kestirememiştir. İçinde bulunduğu harp sonu güçlükleri sebebiyle bütün bu faydaların hepsini sağlamaya yetecek bir kuvveti bu bölgeye ayıramazdı. Bunun için Araplara ve özellikle Türklere karşı Ermenileri müttefik olarak seçti. Böylece Ermeni hamiliğini de yüklenmiş fakat tahrike çok elverişli olan Ermeni halkının başını derde sokmuş oluyordu. Birinci Dünya Harbi'nde Araplar Türklere karşı ayaklandıkları halde Fransızların yanlış tutumu Türk-Arap işbirliğinin kurulmasını da mümkün kılmıştır. Görülüyor ki güneydeki harp yalnız Türklerle Fransızlar arasında geçmiş bir olay değildir. Üç halkın kurtuluş mücadelesi iç içedir ve bu dört yanlı kavgada emperyalist bir devlet olarak Fransa etken durumundadır. Türk İstiklal Harbi'nin güney cephesinde Fransa'nın üç tüvenlik bir kuvveti vardı. Topçu, uçak ve zırhlı otomobillerle takviyeli olan bu kuvvet, biri Fransız, ikisi Senegal, dokuzu Cezayir alayı olmak üzere 12 alayı bulunuyordu. Dipnot, Fransız ordusunun bu kuruluşu Kilikya cephesindeki Türk 2. Kol Ordusu tarafından tespit edilmiştir. %100 sıhhatli olamaz, başka kaynak bulamadığımızdan bunu almak zorunda kaldık. Güneydeki harbin ilk muharebesi 20 Ocak'ta Maraş'ta başladı ve sonra diğer yerlere sıçradı. Fransız birlikleri Mersin'den Urfa'ya kadar olan Türk topraklarına ve Suriye kuzey bölgesine yayılmış durumdaydı. Suriye'deki Arap Kurtuluş Hareketi'ni de bastırmak zorunda olduklarından Fransız kumandanlığı emrindeki kuvvetin hepsini Türklere karşı kullanamamıştır. Buna karşılık Türk cephesinde organize ettikleri muntazam Ermeni kıtaları ve Ermeni milis kuvvetleri Fransa birlikleriyle beraber dövüşüyorlardı. Ermeni savaşçıların sayısı ise 3000'den az değildi. Güney Anadolu'da Fransız işgaline ve Ermeni hareketine karşı milli mücadele liderinin ilk ilkesi Sivas Kongresi'nden sonra Sivas'ta yapılan kumandanlar toplantısında 16 Kasım 1919 alınan kararlarla başlamış ve bu bölgeye gönderilen 3 subay teşkilat yapmakla görevlendirilmişti. Güney cephesi milis kuvvetler kurularak yavaş yavaş teşekkül etmiş ve olaylar 1920 yılı Ocak ayında birdenbire ve hızla gelişmiştir. Maraş Muharebesi başarılı oluyordu. Fransızlar burada kötü duruma düştüler. Fakat Mustafa Kemal Paşa, Fransızların prestijlerini kurtarmak için Maraş olayını kanlı bir şekilde bastırmalarından ve bu bölge halkını parça parça ezmelerinden endişe duymaktaydı. Onun için bölgenin her yerinde birden milli müfrezelerle küçük, büyük hareketlerde bulunarak bir gerilla harbine girişilmesini uygun görmüştü. Batı'da Yunanlılarla karşı olduğu gibi burada da sonradan bir cephe teşkil edebileceğini ummuyordu. Ancak hareketsiz kalmak da tehlikeydi. Dipnot, Atatürk gerilla harbi hakkında kolordu kumandanlarının fikirlerini sormuş ve hepsinden uygun cevap almıştır. Harp Vesikaları Dergisi sayfa 15 vesika 382. Mustafa Kemal Paşa 25 Ocak 1920 tarihinde ilgili kolordulara Sivas, Diyarbakır, Ankara ve Konya gerilla harbi için özetlediğimiz şu talimatı verdi. Dipnot Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayfa 15 vesika 383. Fransızlara karşı ayaklanma hareketinin şekli Fransız kuvvetlerini ayrı ayrı birdenbire bulundukları yerde sarmak ve ufak garnizonlardan başlayarak esir almak ve yok etmektir. Bu teşebbüs, demir yolu tünellerini ve köprülerini atmak, yolları otomobil işlemeyecek hale getirmek ve Fransız kuvvetlerinin birbiriyle olan irtibatını kesmek suretiyle geliştirilecektir. Ayaklanma yavaş yavaş başlayacaktır. Birinci devre Urfa ayaklanmasıdır. Buna hemen başlanacaktır. Diğer devrelerin ne zaman başlayacağı sonra bildirilecektir. 13. Kolordu Diyarbakır cephesinin vazifesi Fırat Nehri'nin doğusunu düşmana boşalttırmaktır. Bunun için her Fransız müfrezesinin bulunduğu binalara ve çadırlara her gece baskın yapılacaktır. Eğer iyi düzenlenirse her biri yaklaşık olarak 10 kişilik 20 müfreze ile Fırat'ın doğusunda bulunan bütün Fransızları mahsur bırakmak mümkündür. Kesin hücumlar Urfa'dan değil Fransızların en zayıf oldukları yerden başlayacaktır. Aşiretler de harekete teşvik edilecektir. Aşiret Fransızlarla tutuştuktan sonra devam edip gider. 20. Kolordu cephesinde süratle müfrezeler hazırlanacak ve içeriye girmek için ayrıca talimat beklenecektir. Zaten gelişmekte olan gerilla hareketi bu talimattan sonra hızlanmıştır. Aşiretler Mustafa Kemal Paşa'nın umduğu veya telkin etmek istediği ölçüde mücadeleye angaje olmamışlardır. Hatta milli mücadelenin en buhranlı safhalarında bölgenin en büyük aşireti olan milli aşiret Fransızlarla anlaşarak isyan etmiştir. Bununla beraber milli aşireti de dahil olmak üzere büyüklü küçüklü birçok aşiretin Fransızlara karşı savaştıklarını görmekteyiz. Özellikle Urfa Muharebesi'nde böyle olmuştur. Bu muharebeye katılan aşiretler şunlardır. Milli aşireti 150 savaşçı, Bucak aşireti 150 savaşçı, Badelli aşireti 350 savaşçı, Döğerli aşireti 100 savaşçı, İndelli aşireti 100 savaşçı, Gazze aşireti 600 savaşçı, Şeyhanlı aşireti 100 savaşçı. Dipnot, Ali Sahip Ursavaş, Urfa'nın Kurtuluş Mücadeleleri, Ankara 1340-1924, sayfa 177. Not, bu bölgede daha sonra muharebelere katılan alaylarımızın bir kısmı 130-150 mevcutluydu. Hatıra eserlerinden ve bazı yazışmalardan anlaşıldığına göre aşiretler, diğer milli kuvvetler milis gibi kıyasıya dövüşmemişlerdir. Nitekim 19 Mart 1920'de Urfa halkı adına Mustafa Kemal Paşa'ya yazılan ve ordudan yardım yapılmazsa mücadeleden vazgeçileceği bildirilen bir telgrafta verdiğimiz şehitlerin ve yaralıların toplamı bize yardım için gelen aşiretlerin hepsinin verdikleri kayıttan fazladır kaydına rastlamaktayız. Gerilla harbinin özelliği hele bir yerden sevk ve idare edilmezse dağınıklık ve düzensizliktir. Her kuvvet bir başkasından haklı veya haksız şikayetçi olur. Urfa halkı aşiretlerden şikayetçiydi. Fakat aşiretler ordudan, ordu milli kumandanlardan şikayet ediyordu. Güneydeki harbin başladığı ve şiddetle sürüp gittiği devre, yani 1920 yılının ilk yarısı, Ankara'nın çok daha önemli meselelerle karşılaştığı zamanı rastladığından bu cephe adeta sahipsiz gibiydi. Cephe ile en çok ilgilenmesi gereken Diyarbakır'daki 13. Kolordu kumandanı Albay Cevdet Bey'in pasif tutumu ayrıca bir şanssızlık teşkil ediyordu. Arap asıllı olan bu albay, zaferden sonra askerlikten ayrılmış, Suriye'ye giderek orada yerleşmiştir. Başlangıçta Yunanlılara karşı olduğu gibi güneyde bir cephe teşkilini lüzumlu ve mümkün saymayan Ankara sonunda bu başı bozukluğa bir çare düşünmek zorunda kaldı. Gerilla harbinin yine de iyi kötü yürütülebilmesi bu bölge Kuvayi Milliyesi'nin batıdaki Kuvayi Milliye'den farklı oluşundandır. Güney Kuvayi Milliyesi gerçek anlamıyla halk kuvvetleriydi. Kuvayi Milliye kumandanları bölgelerinin hatırlı kimseleri veya subaylardı. İşkıya, çete ve zorbalar burada Kuvayi Milliye'ye karışmamışlardı. Kuvayi Milliye yalnız vatanseverlik duygusuyla savaşıyordu. Gerekirse muntazam ordu birlikleri gibi cephe muharebeleri yapıyor, düşman tarafından kuşatılmış şehirleri savunuyor veya işgal altındaki şehirleri kuşatarak kale muharebesine girişiyordu. 1920 yılı Haziran'ında cephe teşkilatı yapıldı. Cephe ikiye ayrıldı. Fırat Nehri'nin doğusuna El Cezire cephesi adı verildi. Kumandanına Nihat Anılmış Paşa tayin edildi. Fırat'ın batısı Adana cephesi adını almıştı ve kumandanı Albay Selahattin Adil Bey'di.
Ayrım sonu.